Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk,
İyi
merhabalar.
bayramlar.
Size de iyi bayramlar diliyorum. Size, bütün dinleyicilerimize, bütün İslam alemine Kurban Bayramı mübarek olsun.
Mübarek olsun inşallah. Ne güzel günler.
Evet, bayram günleri
sevinmek,
güzel günleri.
Sevinmek, sevindirmek, ne
evet.
güzel bu günlerde.
Neşe günleri, sevinç günleri, sevinmek ve sevindirmek günleri, doğru.
Peki biz bu içinde bulunduğumuz bayram gününü biraz geriden alacağız. Biraz da geriye gideceğiz. Nasıl kutlanırdı, nasıl karşılanırdı, hazırlıkları nasıl olurdu ve bu 4 günlük bayram İslam alemi için çok önemli birkaç günden belki de
Evet.
en uzunu tatil
En
olarak
uzunu ve en
bakılan
mühimleri,
bayram
içinde
olarak.
geçen ritüellerden dolayı en mühimlerinden bir tanesidir. Yani Müslümanların iki bayramı var. Hazreti Peygamber'in tabiriyle Allah Müslümanlara iki bayram verdi. Bunlardan birisi İd-i Fıtır. Yani Ramazan bayramı diye biliniyor ama katiyen yanlıştır. Ramazan bayramı değildir onun adı. Fıtır bayramıdır veya şeker bayramıdır. Bazıları şeker bayramına alerji duyuyor ama bunun adı Ramazan bayramı değildir bir kere. Çünkü Ramazan ayı bitti artık. Şevval başladı. Ve tarihte hiçbir zaman böyle anılmamış. Fıtır ne demek? Fıtır oruç açma demektir. Yani bugün oruç tutmak haramdır. Düşünün, oruç tutmak ne kadar sevaplı bir ibadet.
Ama
Bugün oruç tutmak haramdır. Çünkü bayram günlerinde insanların oruç tutması caiz değildir. Bu Kurban Bayramı için de böyledir. Sevinmek, yemek ve yedirmek
bu
lazımdır.
7 gün.
Evet. İşte Ramazan bayramı bir günü tutmak haramdır ama bayram 3 gündür.
Evet.
Ama Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak haramdır.
Bu durumda 5 gün mü
Beş
oruç
gün oruç
tutmanın
tutmak haramdır
haram
dünya,
oldu
evet.
Müslümanlar için?
Müslümanlar için 5 gün oruç tutmak haramdır. Bugün oruç tutmamak bir yılı oruçlu geçirmekten daha sevaptır. Neden? Çünkü Allah'ın emrine uyduğu için orucu tutmamak, bütün seneyi kendi oruç tutsa yine bu sevaba erişemez. Çünkü Allah'ın yasağından kaçındığı için. Fıtır bayramı, oruç açma bayramı. İkincisi, İd-i Adha, Adha kurban demektir. Udhiye kurban, Adha'nın çokluk halidir. Kurban bayramı. Kurban, Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçe'de manasını bulmuş. Allah'a yakınlık demektir. Fakat biz kurban dendiği zaman hep Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanı kastediyoruz.
Ama deyimlerimizde kurban olmak diye bir
Evet.
deyim
Ha,
var
o
ki
da var
orada
tabii.
anlamını
Tabii.
çok iyi buluyor
Orada
galiba.
mecaz manası geçiyor. Yani ama teknik olarak biz bunu Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan için
Evet.
kullanıyoruz. Ama mecaz olarak evet kurban olmak,
Ve Allah'a
çok
yakın
geniş,
olmak gibi de
Allah'a yakın
oldu.
olmak çok geniş bir manası vardır. Yani tabii insanın bir insana kurban olması mümkün değil ama tabirde mecaz olarak sana ben
Evet.
kurban olurum demek, seni yaratan
Ben
Allah'a
Allah.
kurban olurum manasına alınmıştır, tevil edilmiştir. Şimdi bu iki bayramdan Kurban Bayramı diğerinden daha şatafatlı, daha doğrusu daha heyecanlı, daha aktivitesi bol bir bayram. Neden? Çünkü birinci de bir aylık bir oruç devresi bitmiş. Bir rehavet, oruçtan çıkmanın getirdiği hem hüzün hem rahatlama. Tatlı yemek sünnet olduğu için zaten şeker bayramı demişler. Bunun başka bir ritüeli yok. Sadece bayram namazına gitmeden önce tatlı yemek sünnettir. Ve tatlı yemek yedirmek sünnettir. Hele tatlının kıymetli olduğu devirleri düşünürseniz. Ama Kurban Bayramı'nda buna ilaveten, yani bayram namazı, çok mühim bir ritüel var. O da kurban kesmek. Ayrıca hac ayları Kurban Bayramı ve öncesinde icra
Başlıyor.
edilir, hac menasiki. Onun için de bir cihetten de ehemmiyetlidir. Başka bir takım vecibeler de var. Nedir o? Her namaz kılanların, 5 vakit namaz kılanların Arife gününün sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar her namazdan sonra tekbir alması lazım. Teşrik tekbirleri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber diye bilinen meşhur saltanatlı tekbiri alması lazım. Bunlar hepsi dini birer vecibedir. İşte kurban kesmenin zaten dini cihetini biliyoruz. Belli bir zenginliğe sahip olan kimse, bu zenginlik zekat zenginliğinden farklı ama kimse kurban keser. Kurban ya deveden olur, ya sığırdan olur, ya koyundan olur. Eskiden hep adetti. Hemen herkes koyundan keserdi. Sığırdan kesen neredeyse yoktu. Zaten sığır eti sevilmezdi, beğenilmezdi, tercih edilmezdi. Sığırdan da kurban kesen neredeyse yoktu. Ancak çok kalabalık aileler evde birkaç kişiye kurban kesiyor diye belki bir sığır devirir
Ya da
keserlerdi.
kırsal kesimde yetiştiriyordur.
Evet, ama birkaç aile bir araya gelsin, kurban mükellefi bir araya gelsin, birbirleri ortak olsunlar, bir sığır alsınlar. Bu vaki değildi eskiden. Herkes bir koyun alırdı. Koyun bulmak kolaydı, pahalı da değildi. Herkes bunu tercih ederdi. Kurban, mutlaka Kurban Bayramı'nda kesilmesi lazım. Hanefi mezhebinde ilk 3 günde, Şafii mezhebinde son günde de kesilir. Başka gün kesilmediği için bu bayrama ayrıca bir ehemmiyet vermiştir. Onun için bu bayramın adı Adha Bayramı, Kurban Bayramı olmuştur. Bayram namazından çıktıktan sonra Kurban Bayramı kesilir. Bayram namazından önce bile kesilmez. Köylük yerde bayram namazı kılınmadığı için orada sabah namazından sonra kesilir. Ama şehirde Bir de bayram namazı vardı. Eskiden bayram namazları çok şatafatlı olurdu. Çünkü camilerde değil, musallalarda kılınırdı. Şehirlerin dışında büyük musallalar vardır. Bayram ve cuma namazı kılmaya mahsustur.
Geniş
Bütün
alanlar.
şehir halkı orada toplanırlar da, bunu sıcak memleketler için söylüyorum. Bizim memleketimizde böyle değil. Bizim memleketimizde böyle musallalar olmakla beraber namazgah deniyor dilimize daha çok. Ulu camide, büyük camide kılınır. Bütün şehir, kasaba halkı oraya toplanır ve orada bayramlaşırlar. Yani bayram namazında, işte bayram günlerinin bir ehemmiyetli ritüeli budur. Bayram namazıdır. Bayram namazı erkeklere vacip olan bir namazdır. Senede iki tane, iki rekat hutbesi var ve arkasından bayramlaşması var. Bu cihette miyim? İkincisi kurban kesmek, üçüncüsü hacca gidenler için hac menasıkı. Şimdi bu kurban çok eski bir ibadet. Yani Müslümanlığa
Sadece
mahsus
bizde
değil.
değil.
İnsanlık tarihinin başından beri bu var. Nitekim insanlık tarihinin ilk cinayeti de bu kurbanla alakalıdır. Adem Aleyhisselam iki oğlu, Habil ve Kabil, bir sebepten birbirlerine ihtilafa düştüler. Daha doğrusu Kabil, Habil'i kıskandı ve kurban sunalım dediler. Allah kimin kurbanını kabul ederse o maksat onun olsun. Bir evlilik meselesi. Yine bir kadın var işin içinde. Habil'in kız kardeşiyle evlenmek istedi Kabil. Kendi kardeşiyle evlenmek istedi. Halbuki Habil'inkiyle evlenmesi lazımdı. Kurban takdim ettiler. Birinin kurbanı kabul edildi, diğerinin kabul edilmedi. O zaman kurban opsiyonu genişti. Mesela buğday da kurban ediliyordu, hayvan da kurban ediliyordu. Hatta bazı cemiyetlerde insan kurbanına bile rastlanıyor, yani iptidai cemiyetlerde. Demek ki kurban çok eski bir ritüel. Yahudilik de var, Hristiyanlık da var. Tevrat'ta ve İncil'de kurbandan bahsediliyor. Ancak
Uygulanıyor.
Yahudilik ve Hristiyanlık orijinal halini kaybettiği ve kurban ibadetinin icra edileceği Beyt-i Makdis yıkıldığı için Yahudiler kurban ibadetini yerine getirmezler. Ama Tevrat'ta ve İncil'de tafsilatıyla anlatılır. Onun için Müslümanların kurban kesmesi, şimdi bazıları çok yadırgıyor ama bütün dinlerde olan bir şeydir. Ve insanlardaki kan dökme içgüdüsünün bir şekilde meşru yollarla
Tatmin
telafisine, tatminine yarar. Onun için kaide herkesin kurbanını kendisinin kesmesi, kendi kesemiyorsa orada mutlaka bulunmasıdır. Çocuklardan her şey saklandığı, hatta çocuklar kabristana götürülmediği halde eski kültürümüzde kurban kesilirken çocuk mutlaka kurban başında bulundurulur.
belli bir yaş
İşte
sınırı var mı?
yani az çok anlayacak 4 yaşından, 5 yaşından sonra, belki aklı kesecek yaştan sonra, anlatıldığı zaman bunun ne olduğunu anlayacak yaşta çocuk bulundu. Bu enteresandır. Halbuki mesela çocukları kabristana götürmezler. Yani adettir. Küçük çocuk kabristana götürülmez asla. Haram mı? Değil. Adettir. Neden? Korkmasın. Belki çocuktur. O saf kalbiyle görülmemesi
Görev.
gereken şeyleri görür diye çocuklar kabristana götürülmez. Ama kurbanda bulundururlar. Hatta çok eski bir adet. İslami değildir. Kurbanın kanından çocuğun alnına sürerek çocuğa kurban ibadetine iştirak ettirilir. Bu kurban seni
Koyun.
tanıyacak, kıyamet gününde sırtına alacak ve Sırat Köprüsü'nden geçirecek diye çocuğa bunun iyi bir maksatla yapıldığı gösterilir. Şimdi kurban kesmek, dediğim gibi bazıları için garip geliyorsa da, işte bu dinin emridir. Din bunu emrettiği zaman insanların bunu sorgulama hakkı yoktur. Yaparsınız, yapmazsınız. Bu ayrı bir mesele. İkincisi, bu Müslümanlığa mahsus bir ibadet değil. Bütün dinlerde vardı. Dediğim gibi insan kurban ediyordu Aztekler veya eski Fenikeliler. İnsan kurban ediyorlardı. Yunanlılar Truva Harbi'ne gelirken Agamemnon, fırtınadan ilerleyemediler de dediler ki yağlı bir kurban vereceksin. Kız İfigenya'yı kurban etti. De fırtına dindi de güya açıldı. Yunanlarda bile var. Çok beğendikleri, medeniyetin kurucusu olarak kabul ettikleri Yunanlarda insan kurbanı var. İslamiyet'te insan kurbanı yok. Ama kurban ibadetinin doğuşu bir insan kurbanı hikayesine dayanır.
Dayanıyor.
Çok meşhurdur. İbrahim Aleyhisselam çocuğu olmuyor. Çocuğu olursa onu Rabbine kurban edeceğini adıyor. Çünkü o demek ki o şeriatta bu var. Oğlu oluyor. Oğlu büyüyor ve kendisine bu adağı hatırlatılıyor. 3 kere rüya görüyor üst üste. 3. rüyada bunun hak olduğunu görüyor ve kabulleniyor. Tabii büyük
Büyük bir
peygamberler,
olay.
büyük insanlar. Evlat kurban etmek insanın kendini öldürmesinden zor. Evladı olanlar bunu bilirler. Peki evlat nasıl bir evlat? İf'al kemâ tuğmer. Nasıl emrolunduysa öyle yap babacığım diyor. Bunu demek de ancak işte İsmail Aleyhisselam'a mahsus. İshak mı İsmail mi ihtilaflıdır. Kuvvetli ihtimal İsmail'dir. İsmi çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor evladın hangisi olduğunu, ama büyük bazı başka delillerle İsmail olduğu anlaşılıyor. Babacığım emrolunduğun gibi yap diyor. Bu muazzam bir teslimiyettir. Ben çocukken öyle bir kurban ilahisi vardı da babasına İsmail, İbrahim Aleyhisselam bir kıtada konuşuyor. İsmail bir kıtada konuşuyor. elimi çöz demesinler Hakkı Asi, elimi çöz baba demiş. Hmm. Elimi çöz ki diyor. Benim Asi olduğum anlaşılmasın. Evet. Çocuk bu kadar
gönüllü kabul ettiği anlaşılmasın.
Evet, muazzam bir hikayedir bu. Tabii tam kurbanı kesecekken biliyorsunuz bıçak kesmiyor. Taşa vuruyor, taş kesiliyor. Bunun hepsi bugün Kudüs'te veya Mekke'de olduğu rivayet ediliyor. Kudüs'te bugün Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği taşın üzerinde kurban etmek istediği söyleniyor. Bir rivayet bu, bir rivayet Mekke'ye mükerremedir. O taşın izi falan bile oralarda sembolik olarak duruyor. Taş kesmiyor, gökten bir cennetten, buradaki gök atmosfer değil, manevi alemlerden bir koç gönderiliyor ve onu keserek adak yerine getiriliyor. Ondan sonra insan yerine artık bir hayvanın kurban etmesi.
Burada ne kadar oluyor. Teslim olduğunu görmek aslında, değil mi?
Burada mesele zaten imtihandır. Evet. Allah her an herkesi imtihan eder. İnsanlar imtihan olunduğu gibi büyük insanlar da imtihan olunurlar. İmtihanı geçenler kazanırlar, imtihanı kaybedenler kalırlar. Bu dünyanın düzeni budur. Dünyanın düzeni filozoflar anlamaya çalışmışlar. Niye? Dini noktayı nazardan dünyanın hikmeti şudur. Allah dünyayı kendi kudretini göstermek için yarattı. İnsanları da kendisine ibadet, yani kulluk etsinler diye yarattı. Ve dünyayı bir imtihan mecrası yaptı. Hiçbir şey açık ve kesin değil. Her şey imtihana tabi. Bu imtihanda kazananlar kurtuluyor. Bu kurban hadisesi işte bunun çok canlı, parlak bir sahnesini teşkil
ediyor. Ne kadar anlık yaşadığımızı da gösteriyor. Her an karşınıza bir imtihan çıkabilir ve sizin o an verdiğiniz tepki önemlidir.
Nefes alıp vermemizden itibaren herkes imtihana tabidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde anlatılıyor. İmtihan böyle. Yani mektep okuyanlar bunu daha müşahhas olarak bilirler. Kurban ibadeti İbrahim Aleyhisselam'dan önce de vardı ama İbrahim Aleyhisselam kurban adadı. Ondan sonra bu şekilde devam etti. İslamiyet'te Hazreti Peygamber kurban kesmiş, kurban kesilmesini emretmiş ve kurban hakkında o kadar şiddetli emirler vermiş ki bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife kurbanın vacip olduğunu, yani farz değil belki ama sünnetten daha yukarı yapılması farz gibi bir ibadet olarak görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bir Kevser suresi var. Orada Rabbin için kurban kes ve Hazreti Peygamber'in müteaddit hadis-i şerifleri var. Zengin olduğu halde, imkanı olduğu halde kurban kesmeyen bizim musallamıza, namaz kıldığımız yere gelmesin sözüyle. Cimrilerin en kötüsü imkanı olduğu halde kurban kesmeyendir sözüyle buna işaret etmektedir Hazreti Peygamber.
Dolayısıyla aslında bir görevden bahsediyoruz.
Bütün Müslümanlar bunu canı gönülden yapmışlar. Hı hı. Ve Kurban Bayramı'na işte esas hüviyetini veren, aslında Kurban Bayramı ile kurban için değil, Kurban Bayram ayrı bir şeydir.
Bütün Müslüman cemiyetlerinde böyle mi, yoksa bizdeki anlamı daha mı farklı?
Bizde böyle, çünkü söyleyeceğim. Şimdi bu bayram aslında kurbandan müstakil olarak bayramdır. Yani kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani Ramazan ayı oruç tutmayanların bayramı olduğu gibi aynı zamanda bu oruç tutmayanlar ister kasten olsun, ister özürle olsun. Hı hı. Efendim ben özürle oruç tutamıyorum, o zaman benim bayramı yapma hakkım yok. Hayır, bayram herkesin bayramıdır. Müslüman ise kasıtlı olarak oruç tutmadım. Bu bir günahtır. Bunun günah olduğunu itiraf ediyorsa o bayram gene onun için kıymetlidir.
İman bedelini gibi. Ödeyecek günahının. Ödeyecek. Ama bayram.
Ya kaza edecek, tövbe edecek veya o şekil. Ama bayram ayrıdır. Kurban bayramı da kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Hatta bütün dünya için bereket.
Tabii ki de kesemeyenlerin daha da çok bayramıdır.
Evet, kesemeyenler için de bayramdır. Çünkü gereken tedbirler alınarak kesemeyenlerin de bu ibadete iştirak etmesi temin edilmiştir. O da biliyorsunuz kesilen kurban etinin paylaştırılması meselesindedir. Hı hı. Kurban eti yenilebilir adak kurbanından farklı olarak. Tamamını kavurma yapıp yiyebilirsiniz. Tamamını fakirlere dağıtabilirsiniz. En eftel olanı budur. Ama en çok tavsiye edileni üçe ayırıp üçte birini kendisine, üçte birisini konu komşusuna, eşine, dostuna, ahbabına, üçte birini fakirlere dağıtmaktır. Hazreti Peygamber'in tavsiyesi bu. Ama hepsini fakir bir insandır. 3-5 kuruş parası vardır, kurban kesmiştir. Yapar kavurmasını. Kış boyu yer, kurban kesme sevabından mahrum kalmaz. Bunu ayıplanmaz. Yani hak için kurban, küp için kavurma sözü adamına göre çok yerinde bir sözdür. Ama zengin bir adamın kurban kesip de şeyine kadar, yani katatına kadar yemesi de hoş değil. Yani fakirler yani, kesemezken.
Yani zaten şimdiki toplumda belki bunun karşılığı var ama eskiden böyle insanların çok az olduğunu düşünüyorum.
Tabii çok
ben.
Azdı.
Çünkü insanlar biraz da dağıtmak için aslında.
Efendim, eskiden
değil mi?
İnsanlar ya Rabbi zengin olsak da zekat versek de ey zekat veren kullarım hitabına kavuşsak diye düşünürlerdi. Şimdi insanlar nasıl olur da zekattan kurtuluruz diyorlar. O zaman insanlar ah imkanımız olsa kurban kessek. Fakirler kurban kesiyorlardı, düşünün. Yani kurban nisabına malik olmadığı halde kurban kesiyor ve o da dağıtıyordu. Yani kesemeyenler vardır. Et çünkü bulunmuyordu o zaman. Hmm. Yani kasap mı var şimdiki gibi? Kasap olsa buzdolabı mı var? Kolay değil. Hayvan çoktu ama et az bulunuyordu. Onun için dağıtıyorlardı. İşte bu bayrama esas zaten hüviyetini veren kurban tabii ki Rabbe karşı bir ibadettir. Kesildiyse kesilir, bitti. Ama onu fakirlere dağıtmak da işin sosyal cihetidir. Onun için bu bayramda bu cihetle de canlılık kazanıyor. Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Onun için Hanefiler, ki Türkler hep Hanefidir ve Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlar, Balkan Müslümanları işte Pomaklar, Boşnaklar, Kafkas Müslümanları, Gürcüler, Çerkezler, Çin Müslümanları, Afganlar, bunlar hepsi Pakistan, Hindistan, bunlar hepsi Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlardır.
Güzel.
Bunların hepsinde vacip olduğu için ve dünya Müslümanlarının beşte üçü de Hanefi olduğu için bunlarda kurban var. Hanefi olmayan Müslümanlar için kurban kesmek sünnettir, vacip değildir. Ama kuvvetli bir sünnettir. Ama bununla beraber Hanefilerin ekseriyette olmadığı mıntıkalarda kurban bayramını siz Hanefilerin mıntıkaları gibi görmezsiniz. Yani kurban daha az kesilir. Hmm. Zaten fakir memleketlerde, Arap memleketleri çok zengin değildir. Umum yok, hep yedi değil ama bazıları
Araplar zincir Suriye, Irak. Hep zenginler geliyor ya.
Bana da hep Suriye, Irak, Mısır geliyor. Arabistan gelmiyor. Hmm. Arabistan nasıl Arapsa artık öyle. Onlar da belki gene zengin oldukları için keser ama çok fazla kurban manzarası görmezsiniz. Ben bunu ilk Arap memleketlerinde yaşadığım zaman görmüştüm.
Şaşırmışsınız.
Arkadaşım
bana
dedi
ediyorum.
Ki Arap burada insanlar fakir. Yani ortalama $100 bile değil şeyleri aylık gelirleri. Ancak kıtkı bir de vacip değil. Vacip olsa gene bir şekilde yaparlar. Onlar da sünnet. Yani yapamıyorlardı. Onun için Kurban Bayramı'nın en canlı olduğu yer Hanefi mıntıkalarıdır. Bu da enteresan bir şey. Tarihi bir mesele. Şimdi kurban Hazreti Peygamber tarafından kesilmiş, dağıtılmış, yenmiş. Bununla alakalı bütün hükümler hemen hemen bildirilmiş. Şimdi burada günümüzdeki insanların çok dikkatini çeken bir husus var. Yani Hazreti Peygamber buyurmuş ki bir canlıyı öldürürken bile lütfen güzel öldürünüz. İdam mahkumunu öldürürken acı çektirmeyiniz. Onun için İslamiyet'te idam çok az cezada, suçta vardır. Çok az. Yani mümkün mertebe İslamiyet idam cezasını istemez. Ama o öyle bir haddeye gelmiştir ki artık. Yani kasten, taammüden adam öldüren mesela insan. Eğer ölenin varisleri isterse idam edilir. O bile en seri şekilde öldürülür. Yani en seri nasıl öldürülüyorsa bir insan.
En acı çekerek.
Evet. Hayvanı öldürürken de buyurdu Hazreti Peygamber. Acı çekmeden öldürün. Diğer hayvanların önünde gözü boğazlamayın. Gözlerini bağlayın. Bir ayağını serbest bırakın. Sonra kesilirken 4 tane borusu vardır hayvanın. Bunun 3 tanesini kesip. Ki o acı çekmez o zaman. Ve omuriliğini kesmeyin. Buradan can çıktığı zaman zaten Allah onlara acı duyurmaz. Allah yolunda nasıl şehitler acı duymuyorsa, bu hadis-i şerifle sabittir. Allah yolunda ölenler acı duymazlar. Şehitler acı duymaz. Nasıl ölürse ölsün. İsterse bomba patlasın, isterse okla delik deşik edilsin. Allah şehitlere ölüm acısını duyurmaz. Bu bizim dinimizin kaidesidir. Bu hayvan da Allah yolunda öldürüldüğü için Allah ona o acıyı duyurmaz. Ama insanlara bu kaideye riayet etmek mecburiyeti var. Hayvanı keserken buna dikkat edecek. Bunun hilafına hareket edilirse bırakın o hayvandan sevap almayı, insan günaha girer. Hazreti Peygamber diyor, hayvanı kesileceği yere sürükleyerek götürmeyiniz.
Ama hiç dikkat etmiyor Ekrem Bey.
Anlık bir sürü insan var.
Çok üzücü bir durum bu.
İşte zabıtanın vazifesi bu. Eskiden Osmanlılar'da muhtesip derler. İslam devletlerinde hisbe teşkilatı var. Bunlar buna teftiş ederler. Kurban bayramında ellerinde sopalarla gezerler. Tabii herkes o zaman evinin önünde kesiyor kurbanı. Kurbanların dine uygun kesilip kesilmediğini teftiş ederler.
Şimdi eskiden insanlar evinin bahçesinde kessin de en azından diğer hayvanların görmesi gibi bir risk daha az olurdu. Şimdi
maalesef.
Toplu yerlerde
maalesef.
Kesildiğinde
hiç dikkat etmiyor. Gözü evet. Bağlama falan hiç görmüyoruz. Bu evet. Çok yanlıştır. Böyle kurban kesmek tamam borç ödenir ama sevabına nail olunmaz. Çünkü bir ibadet yapılırken o ibadetin asli olmayan şartları zaten asli şartlar yapılmazsa ibadet sayı olmaz. Ama asli olmayan şartlarına riayet edilmezse sevap alınmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Hacca gidiyorsunuz. Hac size borç. Hacda kavga ederseniz, onunla bununla çekişirseniz, ona buna söverseniz, dedikodu yaparsanız, gayrimeşru işler yaparsanız, fuhuş söylerseniz haccın sevabını alamazsınız. Sadece borç üzerinizden düşer. Namaz kılarken birinden çaldığınız bir elbiseyle namaz kılarsanız namazın borcu düşer. Fakat o namazdan sevap alamazsın. Kurban da böyledir. Bu çok mühim bu. Kurbanı bu şartlarına riayet edilmezse eğer sadece kurbanın vacip olan borç düşer. Yani ahirette bundan dolayı azap duymazsınız. Ama kurbanına vaat edilen çok büyük sevaplara kavuşamazsınız. Evet. Bunu çok mühim, bunu herkese söylemeli. İnsanlar uyanık olmalı. Yapılan bir ibadettir. İbadet Allah'a bir şey arz etmektir. Bir amirin huzuruna çıkarken ceketimizi giyiyoruz. Aynaya bakıp kravatımızı düzeltiyoruz. Önümüzü ilikliyoruz, saçımızı düzeltiyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Bu bütün kainatın yazıcısı olan Allah'tır. Bir ibadet yaparken.
En yakın ol, yani namaz, evet, ya da kurban gibi ibadetler, evet, hac. Yani evet, insanın manevi olarak, evet, da en yakın olduğu anlar.
Anlardır. Onun için buna dikkat etmek lazım. Osmanlılar buna dikkat etmişler. Yani ecdadın yolundan onların isrine sülük etmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Ama dediğiniz manzaraları görüyoruz. Bu da din düşmanlarının veya cahil insanların dini suçlamalarına, İslamiyet'i suçlamalarına sebep veriyor. Bir de buna sebebiyet verirse ayrıca günaha girer insanlar. Bırakın sevabı kaybetmeyi. Sevap kaybetmek gene neyse. Kardan zararı var. Bir de böyle günaha girmek var. Onun için sevaptan girme günaha demişler.
Kısa bir ara yapalım, evet, sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan bayramlaşıyoruz, bir yandan geçmişe gidiyoruz. Bayram nedir konuşuyoruz. Kurbanın ne kadar önemli, ne kadar güzel, bizi kendimize döndürecek, bizi Allah'a yakınlaştıracak bir ibadet olduğunu konuşuyoruz. Tabii bunu yaparken de kurallarına uygun yapmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Ne olur kurban kesecek olanlar dikkatli olun. Biraz önce saydığımız o kurallar insani olarak da sizi mutlu, evet, edecek kurallar bence. Evet. Ben her seferinde eşim kurban kesmeye giderken Aybars'la beraber tülbenti veriyorum. Orada buluruz. Hayır, bulamazsın. Bunu
ya,
yanına al.
Evet.
Bunu yanına al. İpini yanına,
evet,
al. Sen tedbirli ol. Orada o hengame içinde bulmakta zorluk çekebilirsin. Ve ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi tekrar döneceğiz belki sosyal hayattaki izlerine. Babam bizim evin bahçesinde keserdi. Her şeyini görürdük. Hani boğazlama kısmında belki bize çok baktırmazdı ama o hayvanı öncesinden severdik, beslerdik, tarardık, yıkardık, kınalardık, boncuklarla süslerdik. Evde artık incik boncuk kalmazdı. Bahçede keserdi ve gerçekten de bütün kural, babam eski kasaptır, bütün kurallarına uyarak keserdi. Şimdi ben aksini gördüğüm zaman çok üzülüyorum.
Maalesef ona biz de üzülüyoruz. Dediğim gibi hem hayvan için üzülüyoruz, hem bunu yapan insan için üzülüyoruz. Bunu Allah'a kavuşmak için yapıyor. Fakat şartlarına riayet edilmezse, dediğim gibi, sevabından mahrum kalıp günaha giriyor. Fakat maalesef zamanımızda her şey bir gösterişe. Hacca gitmek bile şimdi bir gösteriş. Yani gitmiş desinler diye gidiyor çok kişi. Ben görüyorum, soruyorum. Sırf onun için gitmiş adam. Derdi o, yani ele güne karşı. Kurban da böyle, lütfen böyle olmasın. Bu bir ibadettir. İbadetin ehemmiyetini müdrik olmak lazım. Bu böyle. Şimdi biz de çocukluğumuzda bunu gördük. Evet, biz belki eski Osmanlı terbiyesinin çok çok çok çok sonuna yetiştik ama bizde de aynı şekilde koyun kesilirdi. Bazen bir, bazen iki, evdekilere göre validenin kestiği, kesmediği zamanlar. Büyük valide varsa daha fazla. Evin bahçesine bağlanır yaz ise, kış ise aşağıya konur. Devamlı kontrol edilir. Önce bir yıkanır. Üzerindeki o pislikler falan giderilir. Çünkü kurbanın tertemiz olması lazım. Yani Allah'a adanan, zaten biliyorsunuz kurbanın şartları, işte kulağı, gözü, ayağı, topa, bunlar var. Dişi, hı hı, bile mühim. Yaşı mühim. Yani şimdi bakayım, yaşı bile yok. İki yıldan küçük hayvanları, inekleri, sığırları kesiyorlar. Farkında değil yani. Adam iki yıl doldurması
ama
lazım.
Ama alan da bilmiyor ki.
Alan da bilmiyor. Alanı, satan ya bilmiyor ya kandırıyor. Ama koyunda tamam. İri yarı 6 aylık koyun kesilir. Bir yıl olması lazım onda da. Ama sığırda öyle. Bunu bilen yok. Neyse, bu şartlara riayet edilmesi icap ediyor. Yıkanır, tertemiz edilir. Üzerinde asla bir pislik kalmayacak. Ondan sonra küçük mavi boncuklar vardı. Alnına asılırdı onun. Kınalanırdı şöyle, başı tertemiz. Ve evin küçük çocuğu varsa işte dramatik bir şeydi o.
Evet.
O küçük çocuk ondan bir şey kuruyor, irtibat o hayvanla.
Arkadaş oluyorsunuz.
2-3 gün önce alınıyor çünkü kurban zamanı zor bulunur diye. İyi kurban bulunmaz. 2-3 gün besliyorsunuz.
Bir de aç bırakıyorlar son birkaç gün. Nasıl olsa satılacak diye. Öyle duyuyorum şimdi. O yüzden
tam,
biz alır onu.
Bizde tam tersiydi. Kurban hayvanı artık mukaddes bir hayvandır. Hı. Yani ona çok eziyet edilmeyecek. Yani ne yapsa o
ne mazur, derse olacak yani.
Ne isterse verilir. Al iner onu yemleriz. O bakar yani, bir müddet sonra da istemezsiniz yani kesildiğini.
Evet.
İstemez. İşte orada bir problem var. Ama artık kabulleniyorsunuz. Dediğim gibi bahçede kesilir ve o zaman usta kasaplar bulunur. Saati ayarlanır. Gelir adam. Öyle kasaplar görürdüm ki ben. Yani tereyağından kıl çeker gibi. Ya Rabbim, bu kadar mı bu adam işin ustası olur? Yani
kolay zannediyorsunuz işte, insan iyi yapınca.
Birisi bir iğne vuruyor. Vurdu mu vurmadı mı anlamıyorsunuz. Yani his, kimisi de zannediyorsunuz bu sizi yarıyor, ameliyat, evet, ediyor. Bu da öyle. o şeyini bir yüzmesi, postunu 5 dakikada tertemiz, hiç ortada bir
kesisiz
şey. Bir de şimdi sakatatını yola atıyorlar. Halbuki hayvanın bütün uzuvları mübarek ve mukaddestir. Öyle yola falan atılmaz, gömülecek.
Çukur
kazılıp gömülmesi lazımdır. Bu da sevabını yok eder kurbanın. Yani gidip çöpe at,
çöpe atıyorlar.
Gömülmesi lazımdır. Şehirlerde gömülecek yer yoksa belki mazur olur insan götürüp çöpe atar ama sokağa değil. Belki mazur olur. Çünkü hayvana hakarettir
ama
o.
Ama topluyorlar şehirlerde.
Evet,
yine çöpe hijyen sebepleriyle atmaya izin vermiyorlar evet, belki
küçük
ama.
Küçük yerlerde zaten şey var. Şimdi pek çok evin ben bakıyorum toprağı yok. Yani
bahçesi.
Bahçesi yok. Nasıl yapacaklar? Şimdi Allah'tan şimdi kurban kesmek çok zorlaştı. Hele büyük şehirlerde inanılmaz zorlaştı.
Kolaylaştırırken yani, zorlaştırıyor.
Bir yandan kolaylaştırıyorlar tamam ama bir yandan düşünün şehrin dışına gideceksiniz, sıraya gireceksiniz. Yani bazen 2 gününüz o ahırlarda geçiyor.
Tabii, bir günü bir kere kesin ayırmanız lazım. Sabahtan gideceksiniz.
Tabii. Bazen sıra gelmiyor, kalabalık oluyor, ertesi güne kalıyor falan. Hep bunlar bir iş. Öncesinden gidip alacaksınız, bu da bir iş. Tamam, kolaylık ama o mezbahalar tamam güzel, hijyenik ama bakıyorsunuz bazısında da dini kaidelere riayet edilmiyor. Mekanikleşmiş.
Hı hı.
Kasap mı değil mi belli değil adam. Muhtemelen kasabım diye girmiş. Rastgele bir adamı koymuşlar. Veya iş çokluğundan dolayı ben
yardım
anlarım diyen birini
için
koymuş.
Gelmişler.
Yüzmeyi bilen adam basıyorsunuz kurban kesiyor. Ben anlıyorum. Ben anlamam kurban kesmeden ama. Yani
görünce
etin şeyin ekmeğin güzel olduğunu anlamak için ekmek pişirmeyi bilmek gerekmiyor yani. Bu dramatik. Bunların bir şekilde nizama girmesi lazım ki gelecekte en mühim husus bu. Yani devletin elbette ki laik devlet dinle uğraşmaz ama insanların ibadetlerini kolay yapmasını sağlamak dinin, devletin vazifesi dünyanın her yerinde. Bunu temin etmek lazım. Nitekim vaktiyle Almanya buna maniydi. Evlerde kesmek yasaktı. Dediler bu bizim ibadetimiz. Ha öyle mi? Tamam o zaman size belediye yer tahsis edecek dedi ve tahsis etti. Çok güzel hijyenik yerler tahsis etti. O zaman eskiden hatırlıyorum ben. Şimdi bu böyle. Şimdi Osmanlılar her şeyde zaten estetik ve nezahate dikkat ettikleri gibi hayvanda da aynısını. İşte hayvanı alıyor, yıkıyor efendim. Kınalar sürüyor, boncuklar sürüyor. Yani ona böyle bir evin adamı gibi muamele yapıyor. Ve en güzel şekilde kesiyor. Ve etini bir böyle sanki bir muamele yapar gibi parçalıyor, bölüyor. Gayet dengeli bir şekilde paketliyor ve kurban kesmeyenlere dağıtıyor. Ve şimdiki gibi böyle rastgele değil. Yani aldığı zaman aile en az şöyle bir tane okkalı yemek yapacak gibi bir et veriyor. Dağıtacağı çoksa. Bizim çocukluğumuzda 7 kapı derlerdi.
Evet.
Eti,
var mı
aşureydi 7 kapı. Değil.
Bu bir
inanış muhtemelen. 7'nin bölünemez sayı ya. Dinde 7 sayısı çok geçer. 7 ve 8 çok geçer. Bu 7'nin de muhtemelen
7, 8, 11, 41
işte gibi gökler. Bu 7'den çok bahsedilir. Belki ondan dolayı halk arasında böyle bir kanaat olur. Öyle değil tabii. Ne kadar dağıtabiliyorsanız dağıtırsınız. Ayrı mesele. Ve bunun sünneti şudur. O gün kahvaltı etmemek. Hiçbir şey yememek. Hatta bayram namazına giderken bile bir şey yememek. Gitmedikten sonra o günkü orucunu kurban etiyle açmak da müstehaptır. Kurbanın ciğeri veya böbreği közle oruç açılır. Bu bir kaidedir. Bu bir kaidedir. Ama şimdi tabii bunu yapmak çok zor. Nerede öyle hemen bayram namazından gelecek, hemen 5 dakikada kesecek de ciğerini közleyecekti. Fakat benim çocukluğumda ben hatırlıyorum. Kurbanımız kesildiği zaman ki sabah kesilirdi. Annem hemen ciğerini kavurur. Şimdi bizim ilk yemeğimiz ciğer olurdu.
Yetişirdi. Bayram yemeğine.
Bunu yetiştirirdi. Bir de tabii şükür namazı vardır. Kurban kesebilmek bir Allah'ın lütfudur. Bunun için 2 rekat namaz kılınır. Bilhassa eskiden kadınlar, kurban kesilmesine bulunmayan kadınlar derlerdi. Yavrum kurban kesilince bana haber ver. Çocuklara söylerler bunu. Haber ver. Biz de hemen koşar yetiştiririz. Teyzeciğim kurbanınız kesildi. Bize bahşiş verirdi. Ve hemen 2 rekat namaz kılardı. Şükür kurbanı. Yani eskiler kurban kesmeyi nasip eden Allah'a Şükür namazı kılarlardı. Şimdi kurban herkes kesemez ama kurban kesenler için tabii kurban bayramının en mühim hadisesi bu. Kurban kesemeyenler biraz mahzunlar ama şu cihette teselli buluyorlar ki kurban kesenler mutlaka onları bulurlar, görürler. Onları incitmeden kurban hisselerini verirler. Dolayısıyla kurban bayramında kurban kesmeyenler de en azından kurban eti yerler.
Yani.
Ve kurban bayramında ziyarete gittiğiniz evlerde mutlaka kurban eti ikram edilirdi eskiden. Mutlaka. Şimdi hiç o adet yok.
Yok.
Yok.
Çünkü ziyaretlerin şekli değişti.
Değişti.
Şimdi ikram ettiğinizde tatlı bile yemiyor insanlar.
Fıtır bayramında tatlı ikram ederler. Tamam o belli bir şey. Onun için zaten şeker bayramı. Ama kurban bayramının adeti buydu. Az da olsa hemen kavurma bir verirlerdi. Bu bir adetti. Şimdi bu adet kalmadı. Dediğiniz gibi ziyaretlerin şekli değişti. Bu bayram bu cihetle diğerinden ayrı değil. Burada da gene ziyaretler yapılıyor. İnsanların gönlü alınıyor. Çünkü bayramlar insanların gönlünün yumuşadığı, kalbinin rikkate geldiği zamanlardır. İnsanlar birbirlerini ziyarete giderek gönüllerini alırlar, hatırlarını alırlar. Hallerinden haberdar olurlar. Hele haberleşmenin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda. Dargınlık, soğukluk olanlar da en azından ya bayram şimdi derler. O gün şeyin üzerine silerler.
Mümkünse bu bir vesile barışırlar.
Olur. Evet. Bu bir vesile olur. Onun için bayramlar mı? Bir de insanların bir araya gelmesine vesile olur. İyi kötü. Normal zamanda ayrı olanlar bir araya. Bu Kurban Bayramı'nda da caridir.
Bu normal sosyal hayat için geçerli ama tabii evet. Bunun biraz daha belki kademe kademe yukarıya saraya doğru gittikçe değişen ritüelleri de olabilir.
Şimdi tabii sarayda her şey ihtişamlı olduğu gibi bayramlarda ihtişamlı oluyor. Normal bayramlarda zaten sarayda bir bayramlaşma var. Şimdi sarayda...
Sarayda kurban kesilir mi? Yani kesilir, sarayın içinde.
Kesilir. Sarayda kurban kesilir. Bu sarayın kurbanları Rami'de. Bugünkü Rami'de Rami çiftliği vardır. Orası Miri çiftliktir. Orada kışların olduğu yer büyük bir arazidir. Orada Saya Ocağı diye Yeniçeri Ocağı'na bağlı. Fakat daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra da varlığını devam ettirmiş. Saraya, bostancılara bağlı olarak devam ettirmiş bir ocak var. Bu ocak sarayın hayvanlarını besler. İşte bu hayvanların sütü yünü saraya gelir. Kurban kesileceği zaman da buradan hayvanlar saraya getirilir. Buradan tabii çok sayıda hayvan saraya getirilir. Sarayın girişinde bu hayvanlar kesilir. Kesilirken padişah bizzat bir tanesinde bulunur. Bıçağı hafifçe hayvana sürter ve sonra kesmesi için vazifeliye verir. 40 tane hayvan ayrı ayrı getirilip saray kapısının önünde kesilir ve hiçbiri saraya girmez. Hemen fakirlere dağıtılır.
Hmm.
Kesilmeden önce Şeyhülislam'a, Sadrazam'a, Nakib-ül Eşref'e yani ileri gelen devlet adamlarına da saraydan koç hediye gönderilir. İstanbul'un ileri gelen ulemasına, şeyhlerine de saraydan canlı kurban gönderilir. 1, 3, 5, 7'ye kadar kurban gönderilir sarayın hediyesi olarak. Yani sarayda bu kurban kesme çok ihtişamlı olur. Tabii ayrıca saray mutfağı içinde kesilenler var. Bunlardan sarayda pişirilenler de olur.
Saraydaki kadınlar?
Onların ayrı ayrı kurbanları var.
Onlar da
hepsi sayı ocağı vasıtasıyla kurbanlar kestirirler. Onların hiçbirisi saraya girmez. Bunlar hep fakirlere dağıtılır. Ama ayrıca yine nafile diyelim kurbanlar kesilir. Bu kurbanlar saray mutfağına girerler. Ama bu ilk başta bir prosedür olarak kesilen kurbanlar yani kurban vecibesi olarak kesilenler saraya girmez. Tasadduk edilir eski tabirle. Yani yakışmaz da şimdi kurban etini alıp sarayda pişirmek etmek yakışmaz diye düşünülür ve hemen sarayın dışına çıkartılır.
Bekler sarayın etrafındakiler de ihtiyaç sahibi değil mi?
Tabii zaten sarayın fakirleri var. Saraya bağlı olan fakir onlar biliniyor. Oraya bu saraydan artan yemekler onlara veriliyor. Hatta sonradan bazı saray vazifeleri bunları satmaya başlamışlar. Bu ortaya çıkmış.
Hmm.
Ondan sonra yani müdahale edelim mi etmeyelim mi? Demişler ki müdahale etmeyin. Madem alan var ucuza alıyor. Satanlar da saray vazifelileri sebepleniyorlar. Onlar da zaten fukara. Zaten bu saray yemekleri ziyan olacak. Hiç değilse bu şekilde.
Ticarete dönüştü.
Hiç değilse bu şekilde değerlendiriliyor diye düşünmüşler.
Burada önemli olan ihtiyaç sahibine vermek yerine para verene vermeyi tercih etmemek.
Evet aslında.
Evet, dağıtan kişinin sorumluluğu, vicdanının sorumluluğu.
Biraz da belki önemli. Artık değişen sosyal yapı sebebiyle belki artık o derece fakir kimsenin en azından saray çevresinde yani yemeklerin verilebileceği çevrede kalmamış olmasıyla da izah edilebilir. Çünkü Beşiktaş bir müddet sonra zaten artık orta hal ve üstünün yaşadığı yer haline dönüşmüştü. Eskiden öyle değildi. Ama sonra onlar bugün de öyledir ya belli semtler çok fakir semtlerken zengin, zengin semtlerken fakir semtlere dönüşebiliyor çok kısa bir zaman içinde. Bununla izah edilebilir. Bu bayramlaşma merasimleri daha önce de bahsettik ama sarayda çok tantanalı oluyor. Bunlardan 3 tane bayramlaşma merasimi var. Bunlardan bir tanesi bayram namazından önce, sabah namazından sonra devlet ricaliyle bayramlaşmadır. Bu sarayın 2. avlusunda işte sadrazam başta olmak üzere bütün ileri gelen devlet adamlarıyla padişah bayramlaşır. Padişah tahtında oturur, önüne gelirler. Bayram tebrik saça köpüp geçerler. Padişah zaten çoğunu tanır. Bunlardan bazıları ayağa kalkar. Mesela Kırım Hanı'na. Ayağa kalkar. Hocası varsa Hacı Sultan'a ayağa kalkar. Nakib-ül Eşraf yani Osmanlı ülkesindeki peygamber soyundan gelenlerin mümessiline ayağa kalkar. Bunları bilmiyorsa bile yanındaki teşrifatçı haber verir. Hareket-i Hümayun, padişahım çok yaşa der. Padişah ayağa kalkacağını anlar.
Yani hareket
İstirahat-i Hümayun, padişahım çok yaşa. Yani buna kalkmaya gerek yok gibisinden. Böyle bir bayramlaşma var. Buna muayyede deniyor. Ayit bayram demektir. Avdet kelimesinden geliyor. Devamlı döndüğü için ayit, avdet, ıydı fıtır, ıydı adha oradan geliyor. Muayyede de bayramlaşma demek karşılıklı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Sonra Dolmabahçe'nin büyük muayyede salonu var. Şimdi gidenler görür Zülveçeyn. Orada yapılmaya başlandı bu muayyedeler.
Büyük salon.
Büyük salon, avizeli salon. Bayramlaşma aynı bu şekilde yapılıyordu. Padişah tahta oturuyor. Yalnız bayram namazından sonra yapıldı. Çünkü bazen uzayıp bayram namazı gecikiyordu. İlk zamanlar bayram namazından önce, padişah sabah namazından sonra hafif bir kahvaltı ederek şeye geçerdi.
Bayramlaşmaya.
Fakat sonra baktılar ki sıkıştırıyor. Bilhassa kış günlerinde bayram namazından sonraya alındı bu muayyede. Yani Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe'deki büyük salonda, hatta onlardan bir tanesinde zelzele oldu Sultanahmet zamanında. Bayramlaşma günü koca avize yere düştü. Kraliçe Victoria'dan alınmadır o. Hediye derlerdi ama sonra faturası bulundu. Meğer parayla İngilizlere kolay hediye derler mi? Koca avize. Millet kendini bir cama yakın olanlar deniz tarafına attılar. Bu tarafa attılar. Padişah hiç yerinden kıpırdamadı. Müezzine dedi ki bir ezan okuyun. Böyle yangın, zelzele gibi afetlerde ezan okumak sünnettir. Veya bir yerde kaldınız, korktunuz, kayboldunuz. Ezan okumak sünnettir. Yani hemen bir ezan okudular. Ezanı duyunca millet tüklüm püklüm geri geldi. O padişahı korumakla vazifeli olan geri geldi. Padişahın metanetini, yani korkusuzluğunu bir bu hadisede, bir de bomba hadisesinde.
Evet.
Bomba hadisesinde arabasına binip hiçbir şey olmamış gibi geri döndü padişah. Yani ama zaten hükümdar olanlara, idarecilere metanet lazım olan bir vazifedir. Mecellede diyor ki hakimin vasıfları sayılırken metin olmak, metanetli, soğukkanlı olmak hakimin vazifelerindendir.
Karar
bir adam soğukkanlı
yetkili.
Değilse hakimlik yapamaz. Yani idarecilik yapamaz. Sonraki bayramlaşma sarayın iç avlusunda, bu sefer saraylılarla, yani saraydaki vazifelilerle, Birun ve Enderun halkıyla bayramlaşır padişah. Birun halkı saray vazifelileri. Bostancılar, kapıcılar, müteferrikalar, sarayda kim vazifeliyse. Şimdi önceki dışarıdakilerleydi. Bu saraylılarla bayramlaşma. Bu bayramlaşma da bittikten sonra padişah hareme geçer ve harem halkıyla bayramlaşır. Haremde padişahın annesi varsa annesi, hanımları, çocukları ve bütün kalfalar, efendim acemiler, çıraklar hepsi padişahla bayramlaşır. Burada hiçbir erkek bulunmaz. Önce harem ağalarıyla bayramlaşır. Harem ağaları çıktıktan sonraki harem ağalarıyla hiçbir zaman bu kadınlar bir arada bulunmazlar. Çıkmalarına dinen izin verildiği halde harem ağaları Birun halkından sayılıp Birun halkıyla bayramlaşırlar. Kadınlarla bayramlaşma ayrı olur çünkü bunlar örtüsüz veya süslü elbiseleriyle padişahın huzuruna çıkarlar. Bunlar da aynı şekilde padişahı etekleyip eteklemek derler. Yani İngilizlerin reveransına muadil bizde bir etekleme vardır. Yaşça büyükleri eteklemek, bu temenna ile olur. Yani hafifçe öne eğilerek elbisesinin eteğini tutup öpüp başına koymak şeklinde bir harekettir.
Bazen eteğini bile ne dokunmadan sadece hiç. Hareket.
Ona temenna da deniyor. Hatta şair demiş, biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz. Eskiler her geleni eteklemiyorlardı. Eteklenmesi gerekeni etekliyorlardı. Bu gibi merasimlerde saçak öpmek. Padişahın tahtının üzerine büyük kadife bir saçaklı örtü örtülür. Bunun ucunu, kenarını saray müşiri, Maraş'a işte Gazi Osman Paşa Fuat Bey gibi tutar elinde. Geçen bunu öpüp geçer. Bir film yaptılar da Sultanahmet'le alakalı, perde kordonunu öptürdüler millete. Yani dedim insan işte neyse bunu bile benzetir yani. Hatta Sultan Reşat zamanında Jön Türkler biz öpmeyiz dediler. Padişah bu dediler şeye aykırı insan. Padişah da bir yüksek gönüllülük gösterdi. Öpmesinler dedi. Yani skandal çıkmasın dedi. Onlar padişahın önüne girip böyle selam verip geçtiler Avrupa'daki gibi.
Şekli ne olursa olsun başına eğiyorsan.
Padişah neticede. Yani padişah devletin babası zaten. 75 yaşında adam. Kiminle ne yarıştırıyorsun? Fakat Rıza Tevfik ne diyor? Saça köpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına. Sonra Enver Paşa bir diktatörlük kurdu. Hadi bakalım sen saçak mı öpüyorsun? Şimdi bana secde edeceksin.
Başına
Rıza Tevfik'in şiiri buna telmihtir. Haremdeki bayramlaşma da yine aynı şekilde üçüncü safhasını teşkil eder. Ve dediğim gibi birinci günü bu bayramlaşmalar, muayyedeler biter. Sarayda bayram günleri çok hareketli bir trafik yaşanır. Çünkü eski saraylılar, bu ama son zaman için söylüyorum. Yani son 150 yıl için söylüyorum. Eski saraylar bayramda saraya akın ederler. Çünkü saraydan çırak edilmiş cariyeler bir şekilde saraya gelip gidiyorlar. Bayramda da gelirler. Bu sarayın zannedildiği gibi saray çok hareketli, canlı bir yer değildir. Çok sıkıcı bir hayatın yaşandığı bir yerdir. Saraylılar çok sıkılırlar. İstedikleri zaman dışarı çıkamazlar. İstedikleri insanlarla görüşemezler. Onun için bayramda eski saraylıların saraya ziyarete gelmesi sarayı canlandırır. Bunlar dışarıdan haberler getirirler. Bir de halka karışan insanların mahsus böyle bir canlılık saraylardaki ağırbaşlara, onlar sarayların hoşuna gider. Bazıları mesela etli yaprak sarması falan getirir. Sarayda zeytinyağlı yemek pişmediği için falan getirirler. Tabii onlar da onlara hediyeler verirler. Böylece sarayın halkla, halkın sarayla irtibatına da bu bayram günleri bir vesile olur. Ama dediğim gibi kurban kesenler, kesmeyenler, bir de hacda olanlar bayramı çok dolu dolu yaşarlar. Çünkü hacda Arefe gününden öncesinden ritüeller başlamıştır. Arefe günü en mühim gündür. O gün Arafat'a çıkılır. Gece Müzdelife'ye gelinir. Ertesi gün bayram günü hacılar Mina'da şeytan taşlarlar, kurbanlarını keserler ve ihramdan çıkarak hacı olurlar. Bir ritüelleri daha kaldı. O da bayram günleri içinde Kabe'yi tavaftır. Bunu da yapınca hac İşi biter. Evet. Tabii onlar için Kurban Bayramı apayrı bir mana taşımaktadır.
Unutulmaz. Evet. İnsanın belki yaşayıp belki yaşayamayacağı. Çok yani
eskiden
için bazen...
Şimdi öyleydi. İnsanlar bir askerlik hatıralarını anlatırlar. Bir de haç hatıralarını, zaten bütün ömürlerine o hatıralar yeterdi.
Ama zaten sıra dışı yapabilecekleri belki de fazla bir şey yok.
Aynen öyle.
Biz bu güzel bayram gününde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
nice
ederim.
Bayramlara, ailenizle, bizimle inşallah.
Teşekkür ederim. Ben de bütün İslam aleminin, radyo çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederiz.